Ayrım 9. Bu hamleyle birlikte küçük ara sokakta oldukça kısa süren bir hareket başlamış oldu. Ersoy'un ilk hamlesinin üzerinden saliseler geçmişken Onur da arkasındaki kırgızı yakalamış, silahını alarak etkisiz hale getirmişti. Şimdi liderleri olan kırgız neye uğradığını şaşırmış, bacakları koşuya hazırlanan bir sporcu gibi gerilmiş halde silahını 7 adama doğrultmuştu. Tam olarak biraz önce neler olduğunu anlamamıştı. Şimdi iki silah da ona doğrultulmuş durumdaydı. Ersoy tek kolunu bir kırgızın boynuna dolamış, diğer eliyle de bir silahı tutuyordu. Onur ise yakaladığı adamdan aldığı silahı Utku'ya vermişti. Çünkü yakaladığı güreşçi kılıklı kırgız biraz daha sert debeleniyordu. Gökhan konuştu. ''Silahını indir, size zarar vermeyeceğiz. Kızıl Şaman için mesaj taşıyoruz. Çantalarımız bizde kaldığı sürece sizin istediğinizi yapmaya hazırız. Adamların silahını indirsin. Bir daha uyarmayacağım, ateş edeceğim. Sen zararlı çıkarsın dedi Gökhan. Bak sakin ol ve iyi dinle. Biz düşman değiliz. Adamlarını bırakıyorum. Gökhan'ın işaretiyle iki adam serbest kaldı. Doğrudan liderlerinin yanına koştular. Beylere silahlarını geri verin dedi Gökhan. Ersoy ve Utku silahları adamlara doğru fırlattı. Silahları havada yakalayıp hemen onlara doğrulttular. ''Kimsiniz siz?'' diye sordu liderleri şaşkınlıkla. ''Türkiye'den geliyoruz, bizi Şaman'a götürün.'' Yanında hala silahlarıyla 7 adamı kontrol etmeye çalışan adamlarına kızdı liderleri. ''İndirin lan silahları, görmüyor musunuz herifler ne yaptı?'' Sonra Gökhan'a hitaben konuştu. ''Önden yürüyün.'' Dar sokakta onların ilk başta dayandığı duvarın bitiminde bir merdiven vardı. Yukarıdaki başka bir sokağa çıkan merdivenin tam ortasında paslanmış bir trabzan vardı. Gökhan ve adamları ıslak basamaklarda ilk adımlarını attıkları sırada arkadan bir arabanın zorlanmakta olan motor sesi duyuldu. Ardından da gürültünün arasından kırgızlardan en arkada olanının ''Abi Ruslar!'' diye bağırdığı duyuldu. Bir an sonra sokakta müthiş bir makineli tüfek gürültüsü başlamıştı. Oldukça kısa süren bu küçük savaş sırasında Gökhan ve adamları merdivenlerde birkaç basamak yukarı kaçmayı başarmıştı. Ama kırgızlar dönüp ateşe karşılık vermişti. Sokağın diğer ucunda gözden kaybolmuş olan arabadan açılan ateş sonucunda 3 kırgız yerde yatıyordu. 7 adam merdivenleri geri indi. Kısa bir kontrol acı durumu ortaya koyuyordu. 3 kırgız da bu ani saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Gökhan doğrulup sokağın iki ucuna ve ardından tekrar merdivenlere baktı. ''Efendim ne yapacağız?'' diye soruyor dürüştü. Bu sırada sokağın iki ucunda ikişer siyah araba belirmişti. Adamları endişeyle birbirine ve liderlerine bakarken Gökhan hemen ayağa kalktı ve ellerini havaya kaldırdı. Gelenlerin kırgızlar olduğunu anlamıştı. Sağ elinde yerde yatan cesetlerden birinden aldığı cep telefonu duruyordu hala. Diğerleri de Gökhan'a uydular ve ellerini havaya kaldırdılar. Çantalar taşıyıcılarının bacak aralarında duruyordu. İki araba da ortada onları sıkıştıracak şekilde durdu ve her birinden 4'er kişi indi. Bazılarının elinde makineli tüfekler, bazılarındaysa tabancalar vardı. Sokağın geniş caddeye daha yakın olan ön girişinden gelen arabadan inen pardüsülü bir adam en önde yürüyor, diğerleri ise onun arkasında duruyordu. Silahlar 7 adamı da kaçırmayacak şekilde doğrultulmuştu. Gökhan ve adamları boyunlarını bir arkaya bir öne çeviriyor, gelenleri tartıyorlardı. Gökhan elleri havada bağırdı. ''Yanlış bir şey yapmadan önce dinleyin. Biz sizden taraftayız ve Kızıl Şaman'dan yardım istemeye geldik. Gördüğünüz gibi silahsızız. Vücudunu göstermek için sağa ve sola birkaç derece döndü. Adamlarınıza bir arabadan saldırdılar. Kızıl Kurtlar hep birlikte silahlarını kurdular. Çıkan ölümcül ses boş sokakta yankılandı. Pardüsüsünün etekleri rüzgarda uçuşan adam eliyle arkasına bakmadan bir dur işareti verdi. Gözleri Gökhan'ınkilerden ayrılmıyordu. ''Kimsiniz lan siz?'' ''Türkiye'den geliyoruz. Kızıl Şaman'a çok önemli bir mesajımız var. O yüzden silah değil, sadece mesaj taşıyoruz.'' ''Bakalım o zaman şu mesajlara.'' deyip Gökhan'a doğru birkaç adım daha yaklaştı lider. Diğer adamlardan bazıları da hareketlenmiş, birkaç adım yer değiştirmişlerdi. ''Mesaj sadece Kızıl Şaman içindir. Başka kimse göremez.'' ''Göremez diyorsun öyle mi?'' Gökhan Ersoy'a çantayı kendisine doğru itmesini söyledi. Ersoy ayağıyla itekledi çantayı. Ani bir hareketlenme daha oldu Kızıl Kurtlar arasında. Ama liderin el işareti yine onları durdurdu. ''Mesaj burada.'' diye çantayı işaret etti Gökhan. ''Ama Kızıl Şaman'a bu mesaj.'' Sen deli misin be adam diye Gökhan'ın burnunun dibine kadar girdi pardüsülü adam. Çenesini tutup havaya kaldırdı ve silahını boynuna dayadı. Karşında kaç tane silahlı adam var? Raconu sen mi keseceksin? Şimdi siz ne derseniz o doğru ama Kızıl Şaman onun mesajına baktığını öğrendiğinde pek öyle olmayacak. Üstelik bizimle uğraşmayı bırakıp kendi işine baksan iyi olur. Yerde üç adamınız yatıyor. Ruslar öldürdü onları. Çenesi hala adamın parmakları arasında olduğu için sözleri komik bir aksaklıkla çıkıyordu. Adam iğrenir gibi baktı Gökhan'a. Çenesini yana doğru itti. Ruslar öyle mi? Sen çok konuşuyorsun. Adamlarına döndü. Alın şu çantayı. Şimdi Gökhan için çok önemli bir süreç başlamıştı. Gerçekten çantayı alacaklar mıydı? Adamı Kızıl Şaman konusunda korkutmayı başardığını biliyordu. Ama onlara doğruyu söylediğine dair herhangi bir kanıt gösterememişti. Adamlar muhtemelen arkadaşlarının Ruslar tarafından öldürüldüğünü biliyordu. Ama bilmiyordu olabilirlerdi. Şu an oldukça şüpheli bir konumdaydılar. Üç cesedin başında yakalanmışlardı ve çevrede onlardan başka kimse yoktu. Çantayı koruması gerektiği kesindi. Çantada MIT'in sağladığı operasyonla ilgili çeşitli belgeler vardı ve bu bilgilerin mafyadan birilerinin eline geçmesi hiç de doğru değildi. Kuşkusuz bunlar Koray'ın adamlarıydı ve icablarına bakılması hiç de zor olmazdı. Ama bir şeyin gizli kalması isteniyorsa onu hep gizli tutmak en iyi yoldu. Bir an için gizlilikten çıktıktan sonra tekrar eski haline getirmek hem çok zahmetliydi hem de hiçbir zaman kesin sonuç alınamıyordu. Gökhan uzun boylu, geniş omuzlu Kırgız'ın yaklaşmasını, kafasının içi türlü düşüncelerle doluyken izledi. Adamın her adımını tek tek görebiliyor, onun birkaç saniyede bir attığı her adımla birlikte onlarca kez aynı şeyleri aklından geçiriyordu. Zihni paslanmış olabilir miydi? Yıllar sonra ilk defa böyle bir durumda, gerçek bir operasyonda, çevresi silahlı adamlarla çevrilmiş olarak kalıyordu. Beyni ise bir sinyal gibi sadece iki şey üretebiliyordu. Bir papatya falı gibi. Yapacaktı ya da yapmayacaktı. Yapacaktı, yapmayacaktı. Kırgız çantaya eğilirken papatyanın yaprakları tükendi, yapacaktı. Şimdi sahne sırası ondaydı. Pardüsülü adamın silahı tutan kolunu yakalayıp imkansız bir açıda büktü. Adam kurbalı bir oyuncak ayı nasıl minicik bir kolla hareket ediyorsa öyle döndürdü koca gövdesini. Adamın tabancasının kabzasını avuç içinde hissederken çantaya henüz dokunmakta olan diğer Kırgız'ın suratına tekmeyi indirip onu da birkaç metre geriye savurdu. Tamamen savunmasız halde ondan fazla silah adamın ortasında kalan adamları hamle yapmak istiyor ama ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Tüm kızıl kurtlar silahlarını bu defa ateşlemek üzere doğrulttuklarında Gökhan'ın doygun sesi yankılandı sokakta. ''Yanlış bir hareketinizle lideriniz ölür.'' Adamın boynu Gökhan'ın güçlü pazısıyla gövdesi arasında sıkışmıştı. Ayaklarıyla biraz debelendikten sonra durdu. Adamın gırtlağından derin sesler çıkıyordu. Gökhan adamlarına, ''Siz bana yaklaşın.'' dedi. Onlar denileni yaparken hala sağ bileğindeki acıyla guruldamakta olan liderin kulağına duyacağından emin olmak ister gibi, ''Dediğimi yapmalarını söyle.'' dedi. Tekmeyi yiyen kızıl kurt kendinden geçmişti ve bir süre daha yerde öylece yatacaktı. Pardüsülü liderden yanıt gelmeyince Gökhan boğazını biraz daha sıkıştırıp silahın soğuk namlusunu yanağına biraz daha bastırarak tekrarladı. ''Dediğimi yapmalarını söyle.'' Adam nefes nefese karşıda ve arkada mevzilenmiş adamlarına bağırmaya çalıştı. ''Ne diyorsa onu yapın.'' Biraz bekledi Gökhan. İşin buradan sonrası daha zordu. Neredeydi ki bu Koray? Neden ona bu kadar ihtiyaç duydukları zaman ortalarda yoktu? Üstelik Rusların Bişkek'in ortasına ne işi vardı ve hangi güçle üç kızıl kurtu öldürüp kollarını sallaya sallaya gidebiliyorlardı? ''Bak sana yemin ediyorum ki adamlarınıza biz hiçbir şey yapmadık. Onlara dost olduğumuzu göstermiştik ve bize yardım ediyorlardı. Bizi şu merdivenlere götürürlerken arkadan bir araba geldi. Sizinkiler Ruslar diye bağırdılar. Bunu duyduğuma eminim ve adamlarım da duydu. Biz mermilerden kaçarken sizinkiler savaştı. Ruslar arabadan ateş açıp sonra da gittiler. Doğruyu söylediğime emin olabilirsin. Ve umarım artık bu mesajın gerçekten gizli olduğunu anlamışsındır. Size zarar vermek istemiyoruz. Şimdi şöyle yapacaksınız. Adamlarından biri ya da sen adam gibi yetkili biriyle iletişime geçecek. Onlara Gökhan'ın burada olduğunu söyleyeceksiniz. Türkiye'den. Bizi tutuklayın, bekletin, ne yaparsanız yapın. Ama mesajımız gizlidir ve sadece Kızıl Şaman içindir. Onlara bunu aynen söyle. Tahminim Kızılşaman'ı daha önce görmemişsindir. Belki de ona ulaşmanı istemek biraz saçma değil mi? Adam o halde bile alındı bu söze ve Gökhan'ı şaşkınlık içinde bırakarak küfürler etmeye başladı. Sen ne sanıyorsun beni be adam? Kızılşaman'ı görmemişmişim. Uzatma o zaman dedi Gökhan ve kulağına Koray diye fısıldadı. Eğer gerçekten de üst düzey biri ise bu adı bilirdi. Adamın gözleri bir an açıldı ama daha fazla renk vermedi. Kızıl kurtlardan birini Nuri ismiyle çağırdı. Gencecik sakalları yeni çıkmış, onları da yanlış kesmiş bir çocuktu bu. O gelince Gökhan'ın talimatlarını bir bir anlattı. Nuri bir cep telefonu çıkardı. "Kimi arıyorsun çocuk?" Nuri öfkeyle baktı kendisinin iki katı kadar görünen bu adama. İşte bu bakış Pardüsülü liderin alnından koca bir damla terin süzülmesine neden oldu. Bu salak çocuk başına bir bela açmasın diye gözlerini kocaman açıp bir bakışla ne kadar yapılabiliyorsa o kadar tehdit savurdu Nuri'ye. "Hasan Nasirov!" Nuri telefon elinde bekledi. "Hasan Nasirov, Beyler Oteli'nin müdürü." Gökhan düşündü. Bu ismi daha önce duymuş muydu? Daha önce duyduğu isimlerden hiçbirini hatırlamıyordu ve bu isim de ona hiçbir şey çağrıştırmıyordu. Yine de başka çaresi yok gibi görünüyordu. Görünüşe bakılırsa Kızılşaman hakkında söylenenler bir ayrıntı dışında doğruydu. Evet, Kızılşaman burada ve her yerdeydi. Ama her yerdeki bir şeyi bulmak her zaman o kadar kolay olmuyordu. Birileri hatırlamalıydı Gökhan'ı. Burada bulunmuş, Kızılşaman'la omuz omuza mücadeleye katılmıştı. Hatta emrinde birkaç kızıl kurt bile vardı. Onu seviyor, ona büyük bir saygı besliyorlardı. Peki şimdi neredeydiler? Arap Baka! Tek el silah sesi yankılandı sokakta. Orada bulunanlar Kızıl Kurtlar da Türkiye'nin dünyayı tehdit eden Çin saldırısına karşı gönderdiği takımdakiler de kafalarına vurulmuş gibi boyunlarını ani bir hareketle eğdiler. Silahlı olanlar silahlarını sese doğrulttular. Diğerleri ise sadece bakışlarını. Gökhan'ın kolları arasında boynunu güçlükle kaldıran adamın yüzüne alaycı bir gülümseme yerleşti. Gelen tek bir kişiydi. Kızıl Kurtlar onu görünce silahlarını indirip başlarını öne eğdiler. Gökhan hemen arkasındaki Onur'la Kaya'nın kısık sesli konuşmasını işitiyordu. Sürekli daha yüksek biri geliyor. Yeterince beklersek Kızılşaman gelecektir. Kaya güldü. Belki de bu Kızılşaman'dır. Baksana şunların hallerine. Gelen adama büyük bir saygı duyulduğunu anlamamak için aptal olmak gerekirdi. Hazır ola geçmiş ilkokul çocukları gibi kala kalmıştı Kızıl Kurtlar. Adam sokak lambasının ışığı altına gelince durdu. Sivri bıyıkları çenesine kadar uzanıyordu. Pardüsüsü ıslak zemini süpürüyor, boyalı ayakkabıları çamurlu zeminde şaşırtıcı bir biçimde kirlenmeden duruyordu. Adam uzun boyluydu ve buradaki birçoğunun aksine çekik gözlü değildi. ''Kimsin sen?'' diye sordu. Çatallı bir sesi vardı. ''Benim adım Gökhan'' dedi. Belki de dünyanın en çok aranan adamı olduğu için tam adını veremiyordu. Sahte bir isim de vermek istememişti. Kızılşaman'a Türkiye'den çok önemli bir mesaj getirdim. Sadece bir elçiysen ne diye adamı rehin aldın? Adamlarınız bize zarar vermeye ve mesajı ele geçirmeye çalıştılar. Aldığım talimatlar mesajın sadece şaman için olduğunu belirtiyor. Gökhan Bey, adamı serbest bırak. Burada muhatabım benim. Sen kimsin ve nereden bileceğim adamı bırakınca bunları üstüme salmayacağını? Gökhan sonunda karşısında istediği ayarda bir adam bulabilmişti. Koray'ın burada kurduğu tuhaf bürokrasi Türkiye'deki devlet dairelerine aratmıyordu doğrusu. Elbette bürokrasi mafyada olduğundan geçip giden sadece zaman değil, birkaç hayat da olabiliyordu. ''Benim adım Kemal Tarancı, bu bölge benimdir.'' diyebilirsin. ''Ve sana zarar vermek istiyor olsaydım emin ol o adam beni durdurmazdı.'' Gökhan ikna olmakta hiç de zorlanmadı. Adamı sırtından öne doğru itti. Birkaç adım boyunca sendeledikten sonra dengesini sağlayabildi adam. Sağ bileği cansız bir eklentiymiş gibi kolunun ucunda sallanıyordu. Omzunun üzerinden dönüp Gökhan'a nefretle baktı ama ne söyleyecektiyse Kemal Tarancı ile göz göze gelmesi buna engel oldu. Tarancı'nın iğrenir gibi bakışlarına başını utançla öne eğerek karşılık verip adamlarının arasına karıştı. ''Bak'' diye konuşmaya başladı Tarancı. ''Bu adamları senin öldürmediğine inanıyorum. Aslına bakarsan Ruslardan bir saldırı zaten bekliyorduk. Ama saldırıdan önce sizin burada ne yaptığınızı bilmiyoruz. Şimdi çantanı aç Gökhan, diğer çantaları da açın.'' ''Bunun mümkün olmadığını söylemiştim adamlarınıza.'' Taşıdığın sadece bir mesajsa Kızılçaman dışında kimsenin onu alamayacağına emin olabilirsin. Ama benim de bunun sadece bir mesaj olduğundan emin olmam lazım. Gökhan diğerlerine de işaret verdi ve üç çantayı yerde açtılar. Kemal Tarancı yavaş adımlarla yaklaştı ve üstten çantalara baktı. İçleri kağıtlar, diskler ve irili ufaklı birkaç kasetle doluydu. Gökhan adamın iyice görebilmesi için çantadaki kağıtların altlarını ve yanlarını da araladı. Diğerleri de böyle yaptılar. Tarancı başıyla onayladı. Çantaları kapatıp doğruldular. Şu andan itibaren Kızılkurtlar tarafından tutuklandınız. Çantalarınız sizde kalabilir. Ama kimliğiniz doğrulanana kadar bizim konuğumuz olacaksınız. Duyduğuma göre zaten Beyler Oteli'ne gidiyormuşsunuz. Gökhan istediğini almıştı. Belli ki Koray gerçekten ortalarda yoktu. Ve ismi şu anda birçok noktaya ulaşıyordu. Bugün ne Koray ortalardaydı ne de 5 yıl önce Gökhan'ı görmüş olan başka biriydi. Gökhan silahını yere bırakıp ayağıyla tekmeleyerek onlara geri verdi. Adamları da onun yaptığını yaptılar. Birazdan çantaları ellerinde arabalara bindirilmiş Beyler Oteli'ne doğru yola çıkmışlardı. Otele başlarında hala Kemal Tarancı'nın bulunduğu silahlı adamların kontrolünde arka kapıdan girmişlerdi. Binanın içindeki merdivenlerden 2 kat inip bodrum katındaki parmaklıklı odalara ulaşmışlardı. Gökhan kenarları boyunca parmaklıklı bölmelerin uzandığı dar koridoru şöyle bir tarttı gözünde. Evet, parmaklıklı hücreler vardı ama burası gerçek bir hapishane gibi değildi. Onlardan başka hiçbir tutuklu yoktu. Duvarlar tertemiz bir beyazlıkla parlıyordu. Zemin parlak bir taşla döşenmişti ve az önce onca merdiveni inmemiş olsa biri buranın bir bodrum katı olduğunu asla söyleyemezdi. Tavanda sıra sıra beyaz ışıklar uzanıyordu. Hücrelerde görünen yataklar bembeyaz çarşaflarla kaplıydı ve oldukça rahat görünüyorlardı. Gökhan'ı kontrolünde tutan Tarancı onun duraksamasını izledi. ''Beğendin herhalde.'' ''Bu kısmı böyleyse otel nasıldır diye düşünüyorum.'' ''Çok farklı değil.'' diye yanıtladı ve ilerlemesini işaret etti. Takımdaki diğer 6 adam sıkı bir kontrol altında sırayla koridora girdiler. Hepsi de koridorun beyazlığı ve ışıkların parlaklığı yüzünden önce gözlerini kısıyordu. Onur'un hemen arkasından getirilen Rüştü diğerleri gibi gözlerini kıstı ve sonra duraksayıp katın görünüşüyle dalga geçen bir ıslık çaldı. Yanında onu kontrol eden Kırgız ilerlemesi için hemen kolundan ittirdi. Rüştü de karşılık olarak onu itti ve Kırgız önce duvara sonra yere yapıştı. En öndeki Gökhan'dan koridora o sırada Ersoy'u sokmakta olan Kırgız'a kadar herkes onlara baktı ve anında birkaç silah doğruldu. Rüştü yerdeki adama doğru öfkeyle konuştu. ''Başından beri aynı şeyi yapıyorsun, sana yapma demiştim.'' Adam ta arabaya binerken yapmıştı aynı şeyi ve Rüştü gerçekten birkaç defa yapmamasını söylemişti. Kırgız yerden kalktı. Kemal Tarancı adamlarına devam etmelerini söyledi. Rüştü ve hala kalçası acıyan Kırgız birbirlerine düşmanca bakarak ve bir nevi ilk önce kim gözlerini kaçıracak oyunu oynayarak ilerlediler. Gözlerini ilk kaçıran omzu duvardaki telefon kutusuna çarpan Kırgız oldu. Rüştü gülerek hücresine girdi. Hepsi farklı bir hücreye yerleştirilmişti ama hücreler yan yanaydı. Kemal Tarancı sırayla kimliklerini toplamaya başladı. Hepsi teşkilatın yolculuk için hazırladığı sahte kimliklerini veriyorlardı. Tarancı Rüştü'nün hücresine gelince durdu. Onun yüzüne baktı. ''Sen oğlum'' dedi parmağını uzatarak. ''En çok sen dua et, şu liderinizin dediği doğru çıksın.'' Rüştü ne sözlü bir cevap verdi ne de herhangi bir bedensel tepki. Sadece kolunu uzatıp adamı parmaklıklara defalarca çarpmak istedi. Yüzü Tarancı'nın uyarısına karşı duyduğu endişeden değil, bu fikre karşı duyduğu endişeden dolayı böylesine düşünceli görünüyordu. Kendini bir süredir olmadık anlarda böyle şiddet sahneleri düşlerken buluyordu ve çoğu zaman öfkesini kontrol etmekte güçlük çekiyordu. Bedenlerinde büyük bir güç vardı ve bunu kullanmak değil, kullanmamak zor olandı. Az önce kendisini itekleyen adama yaptığından da şimdi utanç duyar olmuştu. O duygularına asla yenik düşmeyen, her zaman sert ve her zaman akıllı olacak, kusursuz bir savaşçı olmak için 10 yıl eğitim almıştı. Öyle bir savaşçı olmayı da başardığını düşünüyordu bir süre öncesine kadar. Son sıradaki Utku'nun kimliğini de alan Tarancı'nın sesi düşüncelerini böldü. Birileri sizinle ilgileninceye kadar istirahat etmenizi öneririm beyler. Tarancı ile beraber diğerleri de koridorun sonunda gözden kayboldu. Başlarında üç adam kalmıştı. Eşit aralıklarla koridorun iki ucuna ve ortasına yerleşmişlerdi.